Ayrım 17. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 159. Bayram Beyaz'a da doğru göründü bu gözlem. Hulki Bey haklıysa ben de haklıyım demektir. Dünyayı anlamak için en büyük dil bilimciye başvurdum diye geçirdi içinden. Ama müdür karşı çıktı genellemeye. Her şeyi bir dil olarak nitelersek dilin kendisini gözden kaçırırız dedi. Neden kaçıralım ki? Tam tersine her zaman gözümüzün önünde olur diye atıldı yüksek mühendis mimar doktor Hulki Kalaç. İnsan da bir hayvandır demek gibi bir şey bu. Bence öyle değil. Sonuçta bir iletişim biçimi olarak hepsinin en gelişmişi dil olduğuna göre hayvan da bir insandır demek gibi bir şey. İnsanın da bir hayvan olduğu önerisinden yola çıkarak nereye gidebiliriz ki? Yüksek mühendis mimar doktor Hulki Kalaç şaşırdı, bir yanıt bulmaya çalıştı. Ama odağı ararken profesör doktor Osman Nuri Balcı girdi araya. Dostu Kalaç'ın sözünün bir benzetmeden öteye geçmediğini, bu arada Saussure'ün benzetmelere fazla yer vererek işi biraz karıştırdığını belirttikten sonra, gerçekte fazla büyütülmemesi gereken bir kitap karşısında bulunduğumuzu, bu kitabın bize dilin nasıl işlediğini ve nasıl incelenmesi gerektiğini gösterdiğini, gösterge, gösteren, gösterilen, dil ve söz kavramlarını çok açıklayıcı bulduğunu, ama dil konusunda söylenebilecek her şeyin burada söylenmediğini de bilmek gerektiğini vurguladı. Saussure insan bir hayvandır demekle yetinmiyor, insan iki ayaklı bir hayvandır diyor. Ama söylemek bile fazla, bu da yetmez sorunu çözmeye diye bitirdi. Başta dostu yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç olmak üzere herkes saygıyla dinlemişti Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın sözlerini. Bayram Beyaz da dinlerken umutlanmış, bu kitapla ilgili eksiklerini dostların yardımıyla gidererek Yusuf Aksu'nun karşısına bayağı donanımlı olarak çıkabileceğini düşünmüştü. Ama böyle bir yardım isteğinin saygınlığına gölge düşürebileceğini düşündü. Doğru ama Yusuf Aksu'ya bakarsanız bu adamın kavramları hiç de açık kavramlar değil, kılçıklı olan da vardarın değil, adamın kendisinin dili dedi. Bayram Beyaz'ın kafasında tüm bunlardan kimilerinin bu işi kendisinden daha çabuk ve daha iyi kavradıkları izlenimi aldı. Bir kez daha kendi anlama yeteneğinden kuşkulandı, bir kez daha yüksek öğrenim dalının farklılığına ve kafasının dağınıklığına bağladı sorunu. Erkek Cemile gerçekten kötü bir evrede girmişti yaşamına. Gene de kafasını toplamak, her akşam bir konuda yoğunlaştırmak istedi. İşe gösterge konusundan başladı. Işığını söndürüp yatmışken kalkıp oturdu. Bu kez bütün parçalar bir arada birbirine bağlanıyor diye düşündü. Gösteren iki öğeden oluşuyor, bir göstereni bir de gösterileni var. Örneğin kara sözcüğü bir gösterge, kara sesi onun göstereni, kara kavramı da gösterileni. Bundan daha açık bir şey olamaz. Ama çok geçmeden gene karıştı kafası. Olmuyor, olmuyor diye söylendi. Ertesi gün işten sonra Maçka'ya gidip Yusuf Aksu'yla gösterge konusunu konuşmaya karar verdi. En az 10 gün geçmişti aradan. Yusuf Aksu fazla sık gelmesinden yakınamazdı. Erkek Cemile'nin soğukluğunun geçmiş olması da büyük olasılıktı. Tokatlı Müslüm kapının önünde kendisi gibi biriyle konuşuyordu. Konuşmayı keserek hoş geldin ortak dedi. Hemen arkasından da aşağıya odasına inip kendisini orada beklemesini söyleyerek gene yanındaki adama döndü. Bayram Beyaz Cemile Hanım'la karşılaşmak umuduyla hızla indi merdivenleri ama onu göremedi. Müslüm Efendi içeriye girer girmez Cemile'nin yatışma yolunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Yusuf Aksu'yu sorunca o da geçen gün seni soruyordu dedi. Hemen alıp yukarıya götürdü onu. Kuşkularını iyice silmek istercesine bir iyilik daha yaptı. Kendisini ustayla baş başa bıraktı. Yaklaşık 10 gündür uğramamış olmasına karşın Bayram Beyaz buradan hiç ayrılmamış, ya da kendisi gitti gideli Yusuf Akso hep aynı yerde aynı kılıkla oturuyormuş gibi bir duyguya kapıldı, birden içi ürperdi. Bu nedenle örneğin işler nasıl gibi fazlasıyla sıradan sorular karşısında bile bocaladı. Neler yapıyorsunuz diye sorunca da çantasından genel dil bilim derslerini çıkarıp uzattı hemen. Bunu okuyorum hocam dedi. Yusuf Aksu kitabı aldı, ilgiyle karıştırmaya başladı. Kimi sayfalar üzerinde bayağı oyalandı, kimilerini hızla çevirdi. Dışarıdan bakan biri bilmediği bir dilde yazılmış bir kitabı karıştırdığını düşünebilirdi. Sonra kitabı sehpanın üzerine bıraktı. Gözlerini Bayram Beyaz'a dikerek gülümsedi. "Nasıl, beğendiniz mi?" diye sordu. "Bilemiyorum hocam. Kimi yerleri çok eskimiş gibi geldi bana, kimi yerlerini de anlamakta güçlük çekiyorum," dedi Bayram Beyaz. "Nasıl yani?" "Şöyle hocam, yazılanı anlıyorum. Gösterge gösterenle gösterilenden oluşur diyor, anlıyorum. Gösteren ses, gösterilen kavramdır deyince de anlıyorum. Aklımda da tutuyorum ama nedenini anlayamıyorum." "Neden peki?" "Şöyle hocam, örneğin kara sözcüğünü alalım. Biri ses, biri kavram, biri gerçek. Ama hepsi de kara değil mi?" "Hayır değil. Kara sözcüğünün karalık neresinde?" "O gösteriyor." "Peki sonra?" "Göstergenin nedensizliğine de pek aklım ermedi hocam. Bizim kara dediğimize İngilizler black diyor diye dilsel göstergenin nedensiz olduğu söyleniyor. Oysa bunun bir nedeni bulunması gerekir herhalde, öyle değil mi hocam?" Yusuf Aksu kaşlarını çattı. "Sanırım siz bu konuyu karıştırıyorsunuz," dedi. Kitabı alıp orasından burasından okudu bir süre. Sonra kalktı, kitaplık bölümüne geçti. Bir sürede sözlük ve ansiklopedi karıştırdı. Yüzünde anlayışlı bir gülümsemeyle yerine döndü. "Yani siz şimdi dilsel göstergenin nedenli olduğunu mu söylüyorsunuz?" diye sordu. Bayram Beyaz oturduğu yerde büzülebildiği kadar büzüldü. "Ben bir şey söylemiyorum hocam," dedi. "Ama Avrupalı ve Amerikalı dil bilimcilere göre her dilsel göstergenin bir nedeni var değil mi?" Yusuf Aksu anlayışla gülümsedi. "Peki bunu nereden çıkarıyorsunuz Bayram Bey?" diye sordu. "Adamlar dilsel gösterge nedensizdir diyorlar. Üstelik gösteriler nesne değil de kavram oluyor." "Nasıl yani?" "Şöyle, ben size bardağı elime alıp bu bir bardaktır diyorum. Onlar bardağı değil de kavramı gösterdiğimi söylüyorlar." "Neden hocam? Bunu neden yapıyorlar?" "Ne bileyim neden? Bunu adamların kendilerine sormak gerekir." Bayram Beyaz işler gene karıştı dedi kendi kendine. Yusuf Aksu'nun da bir kez daha hızlı gidildiği kanısına vararak bilgisizlik duvarının arkasına saklandığını düşündü ama konuşmayı gidebildiği yere dek götürmek istedi. "Peki hocam, bizim kara dediğimize İngilizler neden black diyorlar, neden kara demiyorlar? Black daha mı doğru, daha mı güzel?" diye sordu. "Al birini vur ötekine. Fransızlar da noir diyorlar," dedi Yusuf Aksu. Birkaç anlama birden çekilebilecek bir kahkaha attı. "Dünyanın çivisi gevşemiş, çıkmak üzere, hala anlayamadınız mı?" diye ekledi. Dalıp gitti. Yunus Aksu'nun ötüşlerin yerini alan dillerin, insanları ve toplumları nasıl böldükleri konusundaki unutulmaz sözlerini, birkaç gün önce kendisinin de konuğuyla aynı konuda yaptığı coşkulu söyleşiyi anımsadı. Yanıtı o konuşmadan çıkarması gerekirdi diye geçirdi içinden. Bir süre hiçbir şey söylemeden Bayram Beyaz'ın uçları özenle kırpılmış bıyığına, yuvarlak ve yağlı yüzüne, yumuk ellerine baktı. İyi bir çocuk olduğunu düşündü ama daha önce anlattıklarını bir kez daha anlatmaya üşendi. "Onların dili İngilizce, bizim dilimiz Türkçe," dedi. "Ama bir nedeni var ki black demiyoruz." "Yani siz her göstergenin ayrı bir nedeni mi var diyorsunuz?" Yusuf Aksu konuğunun kendisini sıkıştırarak yanlışını çıkarmaya çalışmasından kuşkulandı. "Ben hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü benim kitabımda dilsel gösterge diye bir şey yok," dedi sertçe. Sonra konuğunun gözlerinin fal taşı gibi açıldığını görünce fazla sert konuştuğunu düşünerek gülümsedi. Ama siz merak ettiğinize göre ne demek istediklerini iyice anlamaya çalışalım. Ansiklopediye bakalım diye ekledi. Ellerini dizlerine bastırarak kalkıp ansiklopedilerine doğru yürüdü gene. Birini açtı. Sign terimini buldu. Önce okuyup çevirdi. Sonra bir ilkokul öğrencisine açıklar gibi ikide bir anlatabildim mi diye sorarak aldığı yanıt biraz ikircikli oldu mu yeniden başa dönerek uzun uzun anlattı. Şimdi tamam mı dedi. Bayram Beyaz saygıyla eğildi. Tamam hocam, dilinize sağlık, anladım dedi. Fazla bir şey anlamamıştı ama ustanın kitabında yeri olmadığına göre dilsel göstergeyi bilmese de olurdu. Böyle olunca örnek bulmak da kolaylaşıyor herhalde. Evet öyle. Size şu masayı gösteriyorum ve masa diyorum. Ama şu öteki masayı da gösteriyorum ve gene masa diyorum. Üçüncü bir masa gösteriyorum ve ona da masa diyorum. Üçünde de gösterdiğiniz nesne masa değil mi hocam? Evet masa, ama ayrı ayrı masalar. Ayrıca hiçbir masayı göstermeden de masa diyebilirim, diyemez miyim? Dersiniz hocam. Evet derim, elbette derim dedi Yusuf Aksu, bir süre gözlerini tavana dikti. Kuş da eşini her zaman görmez ama onu çağırmak için öter diye ekledi. Ama ekler eklemez karşısında Yunus'un alaylı alaylı gülümsediğini görür gibi oldu, başını önüne eğip sustu. Bayram Beyaz gene konuşturmak istedi onu. Evet hocam çok haklısınız. Ama dilsel göstergenin nedensizliği konusu gene de çok karışık geliyor bana dedi. Örneğin bu adamlar 20'yi de 2'yi de nedensiz sayıyor. Ama 22'nin nedenli olduğunu söylüyorlar. Peki neden? 22 daha yüksek olduğu için mi? Her ikisi de rakam değil mi? Yusuf Aksu başını önüne eğip bir süre düşündü. Aklımda kaldığına göre buna senin dil bilimciler ikincil nedenlilik derler. 20 de 2 de nedensizdir ama 2'yi 20'ye ekledin mi nedenli olur diye yanıtladı. Bir kez daha kocaman bir ansiklopedi açtı önüne, İngilizce bir şeyler okudu, sonra Türkçe'ye çevirdi. Bayram Beyaz bu açıklamadan da fazla bir şey anlamadı. Yalnızca Yusuf Aksu'nun gerçekten çok iyi İngilizce bildiğini ve kendi düzeyine inmek için ansiklopedide söyleneni çevirmekle yetinmesine karşın konusuna fazlasıyla egemen olduğunu düşündü. Sonra birdenbire, ''Hocam siz her şeyi biliyorsunuz, her şeyi bildiğinizi de tüm Türkiye biliyor. Öyleyse neden ikide bir ansiklopediye bakıyorsunuz?'' diye sordu. ''Bence alçak gönüllülüğün bu kadarı fazla.'' Yusuf Aksu gene kaşlarını çattı. ''Hayır, alçak gönüllülükten yapmıyorum bunu.'' dedi. ''Bu konular çok da iyi bildiğim konular değil. Neden derseniz benim kitabımda yerleri yok. Ben başka bir dil bilimle uğraşıyorum. Uğraşmıştım daha doğrusu.'' ''O zaman...'' diye kekelemeye başladı Bayram Beyaz, gözleri parlıyordu. ''O zaman bunlarla, bu İsviçreli kitabıyla uğraşmak gereksiz, öyle değil mi hocam?'' Yusuf Aksu omuz silkti. ''Ben bir şey diyemem, kimsenin işine karışmam.'' dedi. ''Ama beni ilgilendiren dil bilimle bir ilgisi yok bunların.'' ''Hocam, siz bu adamın dilsel göstergesinin yerine başka bir şey mi koyuyorsunuz?'' diye sordu Bayram Beyaz, iyice rahatlamak istiyordu. ''Hayır, gösterge de, gösteren de, gösterilen de yok benim kitabımda. Ben evrensel dilde kalmak istiyorum.'' İnsanların konuşmakta oldukları tüm dillerin sakat, yarım, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Türkçenin de mi hocam? Evet, yazılan ve konuşulan tüm dillerin, dolayısıyla da Türkçenin. Size söylemiş miydim? Tüm bu diller insanlar arasında anlaşmayı engellemek için çıkarılmış ortaya. Ya da ister istemez böyle olmuş. Benim görüşüm bu işte. Yusuf Aksu yüksek sesle, neredeyse kızmış gibi söyledi bunları, sonra başını önüne eğip sustu. Bayram Beyaz başka soru sormadı, bir süre sonra da izin isteyip sessizce çıktı. Öyle anlaşılıyordu ki, yaşamın gerçeğini bulmak ve kavramak için dil bilim kitaplarıyla didişmesi gerekmiyordu artık. Kafası daha rahat olacak, Yusuf Aksu ya da arkadaşlarınca sınava çekilmekten korkmayacaktı. Şu var ki, tüm bunların dışında ve üstünde olduğu kuşku götürmeyen, ancak Yusuf Aksu'nun kendisi dışında hiçbir kaynağı bulunmayan büyük kurama ulaşmak çok daha zor olacaktı. Aynı gece yatağında saatler boyunca bir o yana bir bu yana dönerken, artık Cemile ile Müslüm de kendisine fazla yüz vermez göründüklerine göre, belki de en iyisinin bu ilginç serüvene son vererek gerçeği bir başka düzlemde aramak olduğunu düşündü. Ertesi sabah da pek aykırı bulmadı bu düşünceyi. Ancak gazetede, başta müdür olmak üzere tüm dostları buna karşı çıktı. Kendisini müdür ve köşe yazarı Firuz Polat'la birlikte akşam yemeğine çağırmış olan Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da Yusuf Aksu ile ilişkiyi sürdürmesinin bir yurttaşlık hatta bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. Yusuf Aksu kuramını kağıda dökmek konusunda istekli görünmediğine göre onu konuşturarak yavaş yavaş ve parça parça da olsa gerçeğe ulaşmak için her şeyi yapmak, durum el verdiği ölçüde konuşmalarını gizlice kağıda ya da banda aktarmayı denemek gerekirdi. Bayram Beyaz son görüşmelerinde ustanın tam iki kez benim kitabım sözünü kullandığını anımsadı, dostlarına da muştuladı bunu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya döndü. "Benimki geçici bir zayıflıktı hocam, haklı olan sizsiniz," dedi. Bu arada Yusuf Aksu sürekli olarak ansiklopedilere başvurduğuna göre onun evrensel dil kuramını anlama yolunda ilk adım olarak iyi bir ansiklopedi almaya karar verdi. Sonraki günlerde artık genel dil bilim derslerini okumak zorunda olmadığı için üstünden ağır bir yük kalkmıştı. Dostlarının durumunun da aynı olduğu anlaşılmaktaydı. Artık Sosür ve benzerlerinden pek söz açmıyor, açınca da görüşlerini pek ilginç bulmadıklarını kesinliyorlar. Şimdi Yusuf Aksu'nun kuramının hepsinden ayrı, hepsinden yeni, hepsinden üstün olduğu anlaşıldığına göre, kendisinden onun kuramının doyurucu bir özetini getirmesini bekliyorlardı. Böylece kendi amacı yanında onların dileğini de gerçekleştirmek üzere, her hafta en az bir kez uğradı Yusuf Aksu'ya. Ama bu iş hiç de kolay değildi. Dil bilim konusunda pek bir bilgisi olmadığından Hakkı Köse'nin doğruyu bulmak için yanlışı bilme koşulunu yerine getiremiyor. Bir başka deyişle ona doğru sorular yöneltemiyor, kuramının hangi kavramlar ve hangi veriler çevresinde döndüğünü bilmediği için de onu kışkırtarak ayrıntılara girmesini sağlayamıyor. O coşkulu gününde anlattıklarını tümüyle unutmuş olmasına bir kez daha üzülüyordu. Böylece eli kolu bağlı kalınca, hiç değilse ona günün önemli siyasal olaylarından, başbakan, bakanlar, muhalefet önderleri gibi ünlü kişilerden, çıkardıkları tartışma ve kavgalardan söz açarak güncel sorunlara nasıl baktığını anlamak istedi. Ama Yusuf Aksu bu ünlü kişilerin kiminin yalnızca adını işitmişti, kimini hiç bilmiyordu. Olayların ya da görüşlerin ayrıntısına girmeye de hiç istekli görünmüyordu. Günün ünlü yazarlarından, ressamlarından, sinemacılarından, eleştirmenlerinden söz açmayı denedi. Ama kendisi adlardan öteye geçemiyordu. Yusuf Aksu ise varlıklarının bile ayrımında değildi. Ancak bir akşam karşılıklı olarak leblebi eşliğinde içilen ikişer kadeh rakının ardından kitaplık bölümünde dil sözcüğünün değişik anlamlarını belirlemek amacıyla ansiklopedileri karıştırdıkları bir sırada radyoda bir kemanla bir piyano bizi de katılmaya çağıran alabildiğine güzel bir söyleşime başlayınca ansiklopediyi kapatmasıyla onu da onunla birlikte gelmiş olan Müslüm Efendi'yi de susturdu hemen. Yüzünde alışılmadık bir gülümseme, kımıldamadan, belki soluk bile almadan, büyülenmiş gibi dinlemeye başladı. Sonra radyoda keman ve piyano aynı anda susup da bir kadın konuşmaya başlayınca, "Çok güzel, çok güzel," diye söylendi, gözlerini Bayram Beyaz'a dikti. "Müzik insanların en soylu yaratımıdır. Çünkü yitik dilin aranmasıdır. Hiç kuşkusuz bulamazlar. Öyle bir nokta vardır ki hiçbir zaman ulaşamazlar ona. Ama arada bir bulur gibi olanlar çıkar. Bu dinlediğimiz de öyleydi. Yitik dilin kapısında dönüp duruyordu dedi. Sonra durdu, gözlerini yukarılarda bir noktaya dikti. Mozart'ın bir çeşme başında üzerine çeşitlemeleri. Yitik dile ağıt da olabilirdi diye ekledi. Başka şeyler de söyledi. Ne var ki bu noktadan sonra Bayram Beyaz, onun böyle uzun ve coşkulu konuştuğuna ikinci kez tanık olduğundan olacak, yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı gene. Büyük bir olasılıkla bunların da belleğinden uçup gideceğini düşündü. Düşündüğünden de kötüsü oldu. Şaşkınlık ve hayranlıkla, ancak onun kemanla piyano arasındaki söyleşimi dinlediği gibi bir şeyler anlattığını bilerek ama hiçbir şey anlamadan dinledi. Usunda kalan tek şey müziğin yitik dili aramak olduğuydu. Yusuf Aksu konuşmasını bitirince bu sözle ne demek istediğini sordu. Yusuf Aksu bir düşten uyandırılmış gibi irkildi o zaman bir süre düşündü. Ben size insanların yazıdan dile geçmelerinden önce konuştukları evrensel dilden söz etmemiş miydim diye kekeledi. Sanırım söz ettiniz de ben kavrayamadım hocam dedi Bayram Beyaz. Bir kez daha büyük kuramın eşiğine geldiğini sezinliyor, yüreğinin küt küt vurduğunu duyuyordu. Bir daha anlatırsanız çok sevinirim diye ekledi. Yusuf Aksu sanki ilk kez görüyormuş gibi uzun uzun Bayram Beyaz'ın yüzüne baktı, sonra içini çekti. Evet, anlatmak gerekir, insanlar gerçeği bilmeli dedi. Bir süre konuşmakla konuşmamak arasında duraladı, sonra gene içini çekti. Ama şimdi olmaz, bu parça başımı döndürdü diye ekledi, gözlerini terliklerinin ucuna dikti. Rakısı bitmişti, Müslüm Efendi kadehine yeniden rakı ve buz koydu. Ama o elini bile sürmeden oturdu öyle. Arada bir Bayram Beyaz'ın ve Müslüm Efendi'nin işitemediği bir konuşmayı onaylarcasına başını salladı. Oysa yalnızca anımsıyordu. Yunus'un kimi çok güzel ezgilerin, insanların yitik diline yeniden ulaşma yolunda bir çaba olduğunu ilk kez anlatışı, anlatırken tüm varlığını saran coşku, bir başka gün gene radyoda az önce dinlediği türden bir ezgiyi dinledikten sonra kendisinin az önce Bayram Beyaz'a söylediğini onun kendisine söyleyişi gözlerinin önüne geliyor, hem ona öykünmekten başka bir şey yapmadığı hem de onun öylesine coşkulu bir biçimde söylediklerini böylesine ruhsuz bir biçimde yinelediği için gittikçe küçüldüğünü duyuyor. Yıllar önce bu gözlemi ilk kez dile getirdiği sırada, dostuna duyduğu hayranlığın anısı, şimdi onun gözlemini kendi gözlemiymiş gibi yinelemiş olmanın utancını büsbütün arttırıyordu. Öyleyse neden yapıyordu bunu? Neden dostunun düşüncesini dostunun düşüncesi olduğunu belirterek aktarmıyordu ki? Olduğundan daha önemli bir kişi gibi görünmek için mi? Çok değerli bir anıyı başkalarıyla paylaşmak istemediğinden mi? Araya gençlik anıları katarak gözlemin anlaşılmasını zorlaştırmaktan ya da bir delikanlının düşüncesi diye sunarak önemini azaltmaktan korktuğundan mı? Yoksa kendisinin de bilmediği, düşünemediği bir şey mi vardı bu işin içinde? Bilemiyordu. Kesin olan bir şey varsa, tanıştıkları dakikadan öldüğü dakikaya kadar yaşamını mutlu bir coşkuya dönüştüren dostunun bu yaşamı ölümüyle çok uzun bir süre başsız sonsuz bir acıya, sonra böyle bir insanı tanıma olanağını bulduğu için bir direnme nedenine dönüştürdüğü, şimdi bu bayramı tanıdıktan sonra da ikide bir kendini suçlamasına, daha da kötüsü bir yalancı gibi görmesine yol açtığıydı. Yunus'un düşüncelerine her zaman gönülden katılmıştı. Ama onun görüşlerini kendi görüşleriymiş gibi anlattığı her seferde bile bile yalan söylediğini düşünüyor ve söyledikleri yalan olarak algılansın algılanmasın genellikle bundan utanç duyuyordu. O akşam belki biraz da Mozart'ın etkisiyle utanç elle tutulacak gibiydi. Bu yüzden başını kaldırıp konuklarına bakamıyor, sözlerinin arkasını getirmeyi göze alamıyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 168.